Kitabın adı Ateşi Yakalamak, yazarı Suzanne Collins, 27. ayrım. ''Şunun icabına bakar mısın?'' dedi. Brutus'un bize doğru geldiğini görüyordum. Kemerini çözmüş ve iki elinin arasında bir tür kalkan vazifesi görecek şekilde gelmiş. Nişan aldım ama oku karaciğerine dalmadan engellemeyi başardı. Okun kemeri deldiği noktadan pembe bir sıvı fışkırıp Brutus'un bütün suratını kaplıyordu. Ben yayımı yeniden çekerken Brutus dümdüz yere yapışıyor, sonra yuvarlanarak birkaç adım ötedeki suyun içinde gözden kayboluyordu. Hemen arkamda yere düşen metal sesini duydum. Finike, buradan hemen uzaklaşmalıyız dedim. Bu son olay Enobarya ve Glossa, Kornikopya'ya ulaşma fırsatını tanıdı. Brutus vurulma mesafesinde ve Kaşmir'in de yakınlarda bir yerde olduğundan şüphem yoktu. Bu dört klasik kariyer önceden ittifak kurmuş olmalılar. Sadece kendi güvenliğimi gözetmek durumunda olsaydım, Finik'le birlikte onları da kendi tarafıma almayı düşünebilirdim. Ama asıl düşündüğüm Pita'ydı. Şimdi onu görebiliyordum. Metal plakasının üstünde mahsur kalmış durumdaydı. Derhal harekete geçtim. Finik de soru sormadan, sanki bir sonraki hamlemin bu olacağını tahmin eder gibi peşime düştü. Mümkün olduğunca yaklaştığıma ikna olunca, yüzerek yanına gitmek ve bir şekilde onu da yanımıza katmak üzere kemerimdeki bıçakları çıkarıp suya dalmaya hazırlandım. Finik elini omzuma koydu. Onu ben getiririm. İçimde şüphe kırıntıları belirdi. Bütün bunlar, Finik'in güvenimi kazanıp Pita'nın yanına gitmesi ve onu boğması için bir dolap olabilir miydi? Ben gidebilirim diye ısrar ettim. Fakat Finik silahlarını yere bıraktı bile. Kendini çok zorlamasan iyi olur dedi. Hele senin durumunda derken uzanıp karnımı sıvazladı. Aa tabii ya, benim hamile olmam gerekiyor diye düşündüm. Ben bunun ne anlama geldiğini ve nasıl davranmam gerektiğini, kusmak ya da onun gibi bir şeyler düşünürken Finik suyun kenarındaki yerini aldı. Beni kolla dedi ve sonra kusursuz bir dalışla suyun içinde kayboldu. Kornikopya'dan gelebilecek her tür saldırıya karşı önlem olsun diye yayımı kaldırdım ama görünüşe bakılırsa kimsenin peşimize düşmek gibi bir derdi yoktu. Gloss, Kaşmir, Enobarya ve Brutus'un bir araya toplanıp silah seçmekle meşgul olduklarından emindim. Arenayı şöyle bir tarayınca haraçların çoğunun plakalarında mahsur kalmış olduklarını görüyordum. Hayır durun. Pita'nın karşısında benim sol tarafımda kalan kara uzantısının üstünde biri vardı. Bu Max. Ancak ne Kornikopya'ya ulaşmaya ne de kaçmaya çalışıyordu. Aksine suya daldı ve bana doğru kulaç atmaya başladı. Gri saçlı başı dalgaların arasında bir görünüp bir kayboldu. Evet, yaşlı ama sanırım 80 yıllık ömrünü 4. mıntıkada geçirdikten sonra suyun üstünde kalmayı başarabilirdi. Finik nihayet Pita'ya ulaştı ve onun sırt üstü yatırıp tek koluyla göğsünden kavradığı gibi suyun içinde çekmeye başladı. Diğer koluyla da yol almalarını sağladı. Pita hiç direnmeden onunla geldi. Finik'in hayatını ellerine teslim etmesi için ona ne dediğini ya da ne yaptığını hiç bilmiyordum. Belki de bileziğini göstermiştir. Ya da benim beklediğimi görmek Pita için yeterli olmuştur. Kuma ulaştıkları zaman Pita'yı sudan çıkarmasına yardım ettim. Tekrar merhaba dedi ve beni öptü. Müttefiklerimiz var. Evet, tam Hamish'in istediği gibi dedim. Pita, hatırlatsana anlaşma yaptığımız başka kimse var mıydı diye sordu. Sanırım sadece Max dedim ve başımla azimle bize doğru yol alan yaşlı kadını işaret ettim. Finik, Max'i arkada bırakamam dedi. Benden gerçekten hoşlanan sayılı insandan biri o. Max'le bir derdim yok dedim. Hele arenayı gördükten sonra. Sanırım balık oltaları yemek bulmak için en büyük şansımız olacak. Pita, Katniss daha ilk günü onu istemişti dedi. Katniss'in dikkat çekecek kadar iyi bir muhakeme yeteneği var dedi Finik. Tek elini uzatıp Max'i bir köpek yavrusunu kaldırır gibi kolayca çekip sudan çıkardı. Max, mantar olduğunu tahmin ettiğim bir kelimeyi de içeren bir yorum yaparak kemerini sıvazladı. Bakın Max haklı, birisi daha işi çözmüş. Finik eliyle Beatty'yi işaret etti. Beatty dalgaların arasında çırpınıyor ama kafasını suyun üstünde tutmayı başarıyordu. Ne dedim. Kemerler, kaldırma güçleri var dedi Finik. Demek istediğim kendinizi ileri doğru itmenizi gerek ama bu kemerler boğulmamanızı sağlar. Neredeyse Finik'ten beklemesini Beatty ve Vresi de alıp yanımıza katmamızı isteyecektim ama Beatty ile aramızda tam 3 kara uzantısı kadar mesafe vardı ve Vres ortalıkta görünmüyordu. Tanıdığım kadarıyla Finik, onları gördüğü anda tıpkı 5. mıntıka haracında olduğu gibi zıpkınını çekecektir. Bu yüzden hemen harekete geçmemizi önerdim. Pita'ya bir yay, ok kılıfı ve bıçak uzattı, geri kalanları kendime sakladım. Fakat Max kolumu çekiştirdi ve nihayet ona da bir biz verene kadar hiç susmadan konuştu. Nihayet bizi alınca sap kısmını dişlerinin arasına sıkıştırdı ve Finik'e kollarını uzattı. Finik anı omzuna attı ve Max'i ağla havaya kaldırıp boş eliyle zıpkınını kavradı. Sonra hep birlikte kornikopyadan kaçtık. Kumun bittiği yerde orman başladı. Bu gerçek bir orman değildi. En azından benim bildiğim anlamda. Balta girmemiş orman demek daha doğru bir tanım olacaktı. Yabancısı olduğum, bizim oralarda hiç kullanılmayan bu tanım nasılsa aklıma düşüverdi. Sanırım ya başka bir açlık oyunları sırasında ya da babamdan duymuştum. Ağaçların çoğu bana yabancıydı. Düz gövdeleri ve çok az dalları vardı. Ayağımızın altındaki toprak çok siyah ve süngerimsiydi. Genelde üzerleri rengarenk çiçeklerle donanmış, kördüğüm haldeki sarmaşıklardan görünmüyordu. Güneş sıcak ve parlak, havaysa ılık ve nemden ağırlaşmış haldeydi. Burada hiçbir zaman kuru kalamayacağım hissine kapıldım. Tulumumun incecik mavi kumaşı deniz suyunu kolayca buharlaştırıyordu ama kumaş terden üstüme yapışmaya başlamıştı bile. Pita en önde gidiyordu ve elindeki uzun bıçakla yoğun bitki örtüsünü keserek yol açtı. Finik'in onun arkasından gitmesine izin verdim çünkü her ne kadar en güçlümüz o olsa da Max'i taşıması gerekiyordu. Ayrıca zıpkın konusunda harikalar yaratsa da silahı bu ormana benim oklarım kadar uygun değildi. Dik yamaç ve sıcak bir araya gelince nefes nefese kalmamız çok sürmüyordu. Yine de Pita ve ben ağır bir antrenman sürecinden geçtiğimiz, Phoenix ise omzundaki Max'e rağmen akıl almaz bir güç abidesi olduğu için yaklaşık bir mil kadar yol aldıktan sonra Phoenix'in talebiyle mola verdik. Bunu kendisinden ziyade Max için istediğini tahmin ettim. Yoğun bitki örtüsü yüzünden çevreyi görmek pek mümkün olmadığı için daha iyi bir görüş yakalamak umuduyla kauçuğumsu dalları olan bir ağaca tırmandım ve daha ilk anda bunu yaptığıma pişman oldum. Kornikopya'nın çevresinde toprak adeta kanıyordu. Su mor lekelerle kaplıydı. Yerde ve suyun yüzeyinde cesetler vardı fakat herkes aynı kılık içinde olduğu için bu mesafeden kimin sağ, kimin ölü olduğunu çıkartamıyordum. Tek söyleyebileceğim, mavi figürlerin bir kısmının mücadeleye devam ettiğiydi. Ne sanmıştım ki? Dün gece sahnede bir sevgi zinciri oluşturan galiplerin arenada bir tür evrensel ateşkese ereceklerini mi? Hayır, buna bir an bile inanmadım. Sanırım insanların biraz daha tutuk ya da en azından biraz daha isteksiz olacaklarını mı ummuştum? Doğrudan katliam moduna geçmeden önce biraz tereddüt mü edeceklerdi? İçimden ve hepiniz birbirinizi tanıyordunuz diye geçirdim. Arkadaşmışsınız gibi davranıyordunuz. Burada gerçek anlamda tek bir dostum vardı ve o da 4. mıntıkadan değildi. Kararımı verirken yüzümü çorba kıvamındaki hafif esintiye tuttum. Bileziğe rağmen Finik'i şuracıkta öldürüp bu işe bir son vermeliydim. Bu ittifakın geleceği yoktu. Ayrıca Finik koy verilmeyecek kadar tehlikeli bir rakipti. Bize karşı geçici bir güven beslediği şu an onu öldürmek için son şansım olabilirdi. Yürürken onu sırtından kolayca vurabilirdim. Adi bir davranış olacağının farkındaydım ama beklersem, onu daha fazla tanırsam ve ona daha fazla borçlanırsam daha büyük bir adilik yapmış olmayacak mıydım? Hayır, en doğru zaman şimdiydi. Savaşan karaltılara, kan içindeki kumlara son birkaç kez bakıp güç toplamaya çalıştıktan sonra yere indim. Ancak indiğim anda Finik'in düşüncelerime yetişmiş olduğunu gördüm. Sanki gördüklerimi ve beni nasıl etkileyeceklerini bilirmiş gibi savunma pozisyonu alıp zıpkınlarından birini havaya kaldırmıştı. Orada neler oluyor Katniss, yoksa hep birlik mi olmuşlar? Şiddete teslim olmama yemin mi etmişler? Kapitole meydan okumak için silahlarını suya mı atmışlar? Hayır dedim. Finik hayır diye tekrar etti. Hayır, çünkü olan biten her şey geçmişte kaldı ve bu arenadaki hiç kimse tesadüfen galip gelmedi. Bakışları bir an için Pita'ya kaydı. Belki Pita hariç. Demek Finik de Hamish ve benim farkında olduğumuz şeyi biliyordu. Pita ile ilgiliydi. Onun biz diğerlerine göre çok daha iyi olduğunun farkındaydık. Finik, 5. mıntık aracını gözünü kırpmadan indirdi. Ya benim öldürücü halime bürünmem kaç dakika sürdü? Enobarya, Gloss ve Brutus'u hedef alırken amacım öldürmekti. Pete olsa en azından pazarlık etme girişiminde bulunurdu. Daha geniş bir ittifak kurmanın mümkün olup olmadığına bakardı. Ancak bu neye yarardı ki? Finik haklıydı. Ben haklıydım. Bu arenadaki insanlar şefkatleri yüzünden taçlandırılmadılar. Gözlerimi gözlerinden ayırmadan hızlarımızı karşılaştırıyordum. Benim okumu, onun beynine isabet ettirmemin alacağı zamanla, onun zıpkınının benim bedenime saplanmasının alacağı zamanı. Benim ilk hamleyi yapmamı beklediğini görebiliyordum. Önce benim atışım mı blok etmeli yoksa doğrudan saldırıya mı geçmeli hesaplamaya çalışıyordu. Pita kasten aramıza girdiğinde ikimiz de hesaplarımızı tamamlamış durumdaydık. Kaç tanesi ölmüş diye sordu Pita. Çekil kenara, seni aptal diye düşünüyordum. Ancak Pita kök salmış gibi yerinden kıpırdamıyordu. Kestirmesi güç dedim ama en az 6 kişi sanırım. Hala da dövüşüyorlar. Şu ana kadar yakın çevrede taze su kaynağı ya da gölet olduğuna dair bir işaret göremedik. Tuzlu su içilecek gibi değildi. Bir kez daha susuzluktan ölmek üzere olduğum geçen oyunları hatırlıyordum. Finik, suyu kısa bir süre içinde bulsak iyi olur dedi. Bu gece diğerleri bizi avlamaya geldiğinde gizlenmiş olmamız şart. Biz, avlanmak pekala. Belki de Finik öldürmek için biraz erkendi. Şu ana kadar çok yardımcı oldu. Hem için ona işaretini taşıyordu. Üstelik gecenin neler getireceğini kim bilebilir? Eğer beterin beteri gerçek olursa onu her zaman uykusunda öldürebilirdim. Bu yüzden olayı akışına bıraktım. Finik de öyle yapıyordu. Suyun yokluğu susuzluk hissimi iyice pekiştiriyordu. Yukarı doğru tırmanmaya devam ederken sürekli etrafımı taradım ama hiç şansım yoktu. Yaklaşık bir mil kadar daha ilerledikten sonra ağaç hattının sonunun geldiğini gördüm ve bir tepenin zirvesine ulaştığımızı tahmin ediyordum. Belki diğer tarafta şansımız yaver gider, kaynak ya da onun gibi bir şey buluruz dedim. Ama diğer taraf diye bir şey yoktu. Tepeye en uzak ben olmama rağmen bunu herkesten önce biliyordum. Gözlerim eğik bir cam levha gibi havada asılı duran tuhaf görünüşlü sallantılı kareye takılıyordu. Önce bunun güneşin göz kamaştıran bir yansıması ya da yerden yükselen ısının buğusu olduğunu sanıyordum. Ancak bu havaya sabitlenmiş bir şeydi ve ben hareket edince yerinden kıpırdamıyordu. Ve işte o anda bu kare parçasıyla Race ve BT ile eğitim merkezindeyken yaptığımız konuşmayı bağdaştırdım ve bu şeyin ne anlama geldiğini anladım. İçimden yükselen uyarı çığlığı dudaklarımla buluşurken Pita önündeki asma dallarını kesmek için bıçağını savuruyordu. Ve sonra keskin ve tiz bir ses duyuldu. Kısa bir an için ağaçlar yok oldu ve ben çorak bir arazi parçası görür gibi oldum ve aynı anda Pita güç sahasından geri savrularak havada uçtu ve Finik'le Max'i de yere serdi. Yanına asma dallarından oluşan bir ağın içinde hareketsiz yattığı yere koştum. Pita, burnuma cılız bir tütsüzlenmiş saç kokusu geldi. Adını tekrar ettim, onu yavaşça sarstım ama tepki vermedi. Parmaklarımı dudaklarına götürdüm. Daha az önce nefes nefeseyken şimdi soluğunun sıcaklığını hissedemiyordum. Kulağımı göğsüne, kafamı hep yasladığım noktaya, güçlü ve istikrarlı kalp atışını duyacağımı bildiğim yere dayadım. Ama bu defa sessizlikten başka bir şey duyamadım. "Pita!" diye haykırdım. Onu tutup sarstım ve işi suratını tokatlama noktasına kadar götürdüm ama sonuç yoktu. Kalbi durdu. Boşluğu tokatladım. "Pita!" Finik, Max'i bir ağaca yasladı ve beni aradan çekti. Bana bırak. Parmakları Pita'nın boynunda farklı yerlere dokunuyordu. Kaburga ve omurga kemiklerini yokluyordu. Sonra Pita'nın burnunu sıkarak deliklerini kapattı. Pita'nın öldüğünden emin olmak ve geri dönüş umutlarını tamamen yok etmek niyetinde olduğuna inandığım için hayır diye bağırarak Finik'in üstüne atladım. Finik ellerini havaya kaldırdı ve göğsüme öyle sert bir darbe indirdi ki yakındaki bir ağaç kütüğüne doğru savruldum. Bir an şaşkınlıktan ve acıdan donup kaldım ama Finik'in Pita'nın burnunu bir kez daha kapatmaya yeltendiğini görünce kendimi toparlanmaya zorladım. Oturduğum yerde sırtımdan bir ok çektim, yaya yerleştirdim. Tam fırlatmak üzereyken Finik'in Pita'yı öptüğünü gördüm. Bu Finik için bile o kadar tuhaf bir görüntü ki elim dona kaldı. Hayır, onu öpmedi. Pita'nın burnunu kapatıp ağzını iyice açmış ve ciğerlerine hava üflüyordu. Bunu görebiliyordum. Aslında Pita'nın göğsünün inip kalktığını da görebiliyordum. Sonra Finik, Pita'nın tulumunun fermuarını indirdi ve ellerinin topuk kısımlarıyla kalbinin üstündeki bir noktayı pompalamaya başladı. Artık şoku atlatabildiğim için ne yapmaya çalıştığını anlayabiliyordum. Çok nadir olarak bir ya da iki kez annemin benzer bir şey uyguladığına şahit olmuştum. 12. mıntıkada kalbinizin sizi yarı yolda bırakması halinde ailenizin sizi anneme zamanında ulaştırması pek olası değildir. Annemin hastaları genelde yanık, yaralı ya da hasta olurlar ya da elbette ki açlıktan ölmek üzeredirler. Fakat Finnick'in dünyasında işler farklıydı. Her ne yapıyorsa daha önce de yapmış olduğu her halinden belli oluyordu. Oturmuş bir ritmi ve metodu vardı. Çaresiz gözlerle işe yaradığına dair bir işaret görmek umuduyla öne doğru eğilirken okumun ucu toprağa saplandı. Umutlarım hızla tükenirken can sıkıcı saniyeler akıp gidiyordu. Artık çok geç olduğuna, onun öldüğüne, artık ulaşılmaz olduğuna inanmaya başladığım anda Pita hafifçe öksürdü ve Finnick doğrulup oturdu. Hızla yanlarına koşarken silahlarımı toz toprağın içine bıraktım. Usulca Pita dedim. Alnına düşen ıslak ve sarı saç tutamlarını arkaya itti ve boynunda parmaklarımın altında zonklayan nabzını hissettim. Kirpikleri titreşerek aralandı ve gözlerimin içine baktı. Dikkat dedi. Önümüzde bir güç sahası var. Güldüm. Bir taraftan da yanaklarımdan aşağı yaşlar süzülüyordu. Eğitim merkezinin çatısındakinden çok daha güçlü olmalı dedi. Yine de iyiyim. Biraz sarsıldım o kadar. Bunun iyi bir fikir olup olmadığını değerlendirmeden ölmüştün, kalbin durmuştu diye haykırdım. Genelde hıçkırdığım zaman çıkardığım o berbat sesi çıkarmaya başladığımı fark edince ellerimle ağzımı kapattım. Ama şimdi çalışıyor gibi görünüyor dedi. Her şey yolunda Katniss. Kafamı salladım ama sesler bir türlü durmuyordu. Katniss bu defa da Pita benim için endişelenmeye başlayınca durum iyice tuhaf bir hal aldı. Bir şey yok dedi Finnick. Sadece hormonlar yüzünden. Bebek olayı. Kafamı kaldırıp ona baktım. Bacaklarını altına toplamış halde oturuyordu ama hem zorlu tırmanış hem de Pita'yı ölümden döndürme çabası onu nefes nefese bırakmıştı. 27. ayrımın sonu. Sayfa 295. Devamı 28. ayrımda.